Ayrım 21, sayfa 223. Lazarus, Lars Kepler. 42. bölüm. Karim kapıyı bir anda açıp geri çekildi ve tabancasını karanlığa doğrulttu ama bir şey görmesine fırsat kalmadan kapı kapandı. Uzanıp kapıyı tekrar açtı. Kimse yoktu. Musluk açıktı ve hafif bir tınlama eşliğinde musluktan bir damla su düştü. Andrei onun arkasından hangi cehennemde bunlar diye fısıldadı. Yemek odasına doğru ilerlediler. Üç yuvarlak masa yerde yatıyordu. Bir masada bir bardak çikolatalı milkshake ile içinde yarım sandviç olan bir tabak vardı. Karin mutfağın yarı kapalı kapısının yakınında masa ve sandalyelerin arasında bir ayakkabı teki gördü. Andrei pencereye gidip perdeyi açtı, dışarı baktı. Acil müdahale biriminden eser yoktu ama bloğun sonunda beyaz bir minibüs bekliyordu. ''Yolun ilerisinde bir minibüs var.'' dedi alçak sesle. Karin elindeki tabancaya bakıp bir sandalyeyi yoldan çekti ve Andrei'nin yanına gitti. Durup tekrar mutfağa baktı. Masaların arasında çıplak bir ayak görebiliyordu. ''Andrei'' dedi gergin bir sesle. Döndü ve kalbi küt küt atarak yemek odasına koştu. Mutfak kapısında iri yarı bir kadın hareketsiz, yüzü koyun yatıyordu. Sürgülü kapı yarı kapalı olduğundan vücudunun sadece alt yarısı görünüyordu. İki ayakkabısı da ayağında değildi. Topukları pembe, buruşuk ayak tabanları beyaza yakın bir renkteydi. Karin kadının solmuş kot pantolonuna ve geniş kalçasını saran püsküllü arka ceplerine baktı. Yatay çizgili Marie Mekko tişörtü sırtında gerilmişti. Karin tabancasını mutfağa doğrulturken diğer elini uzatıp kapıyı yavaşça açtı. Kadının saçlarına ve ensesine değil de yüzüne baktığını fark edince nefesi kesildi. Kadının kafası geriye çekilmişti. Boynu vahşice kırılarak bağ dokuları yırtılmış, birinci ve ikinci omurlar arasındaki yumuşak doku ezilmişti. ''Burada ne olmuş böyle?'' diye mırıldandı Andrei. ''Yan odaya bak.'' dedi Karin gereksiz yüksek bir sesle. Kadının yüzü bembeyaz, dudakları kapalı, gözleri ardına kadar açıktı ve burnu kanıyordu. Karin tabancasını mutfağa doğrultmuş halde çömelip kadının boynundan nabzını hissetmeye çalıştı. Soğuktu, birkaç saat önce ölmüş olmalıydı. Düşünceler Karin'in zihninde dönüp duruyordu. Alarm çok geç verilmişti. Barikat kurmanın anlamı yoktu ve acil müdahale biriminin desteğine ihtiyaçları kalmamıştı. Ayağa kalktı, tam darmadağın haldeki mutfağa bakacakken Andrei ona seslendi. Karin dönüp ölü kadının yanından geçerken yanlışlıkla bir sandalyeye çarptı ve büyük bir gürültüyle masaya çarpmasına sebep oldu. Andrei karanlık dans ve yoga odasında duruyordu. Perdeler yarı yarıya çekilmişti ve ruh halini iyileştiren bir lambanın pembe ışığı duvara asılı gitarın üzerine düşüyordu. Tavanda ışıltılı bir disko topu dönüyor, minik yansımaları duvarlarda oynuyordu. Karin Andrei'nin bakışlarını takip edip uzak köşeye baktı. Siyah sakallı, kalın kaşlı bir adam yoga matının üzerine oturmuş, sırt destekli bir sandalyeye yaslanmıştı. Kafası ezilmiş, alnı en az 5 santim içeri kaymış, yüzü ve göğsü koyu kırmızı kanla kaplanmıştı. Andrei çok geç geldiklerini mırıldanarak odadan çıktı. Karin kıpırdamadan kulaklarında hissettiği nabzını dinliyordu. Adamın öldüğünü görmesine rağmen yanına gidip boynuna dokundu. Elini pantolonuna silerek tekrar vestiyere doğru yürüdü. Binanın dışındaki serin havaya çıktığında Andrei koyu ahşap bir masanın yanındaki bankta oturuyordu. Uzaktan gelen siren seslerini duyabiliyorlardı. Dövmeli bir adam yolun aşağısındaki minibüsten ağır bir hortum çekiyordu. Andrei ona bakmadan çalışanları öldürüp kızı almış dedi. Öyle görünüyor diye cevapladı Karin. Rapor verdin mi? Şimdi veriyorum. Andrei amiriyle konuşurken Karin arabaya gidip bir rulo olay yeri şeridi getirdi. Bir ucunu spiral yangın merdivenine bağlayıp barakanın ve ağaçların etrafından geçirdi. Sonra da binayı çepeçevre sarıp olanlar hakkında bazı notlar almaya başladı. Sokak lambalarının sarı ışığı asfalttaki yaprakları aydınlatıyordu. Yılın bu zamanında lambalar neredeyse gün boyu yanardı. İlk ambulans Mittelwegen'e dönüp polis arabasını geçmek için kaldırıma çıktı ve kordonun dışında durdu. Karin yanlarına gidip sağlık görevlilerine durumu anlattı. Görevliler onun peşinden okul dışı kulübün içine girip ilk cesedi incelediler. Birlikte loş, dans ve yoga odasına geçtiler. Karin odanın ortasında durup ölü adamın yanına çöken sağlık görevlilerini izledi. Disko topunun yansımaları adamın yüzünde ve sakalında oynuyordu. Sağlık görevlilerinden biri boğuk bir sesle sedyeyi getireceğiz dedi. Karin pencereye gidip dışarıdaki sokak lambasının ışığını içeri almak için perdelerden birini açtı. Perdeyi açar açmaz öyle bir şok yaşadı ki kafasının içi anında adrenalinle doldu. Nabzı kulaklarında gürlercesine atıyordu. Küçük bir kız ellerini ağzında kenetlemiş, kalın gözlüklerin arkasındaki gözleri kapalı hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. Karin sadece "Ah tatlım" diyebildi. Kız birkaç saattir perdenin arkasında saklanıyordu belli ki. Karin onun omzuna hafifçe dokununca kız gözlerini açıp sendeledi. "Artık korkmana gerek yok, o gitti" dedi Karin. Kızın dudakları bembeyaz kesilmişti ve bitkin görünüyordu. Bacakları daha fazla dayanamadı ve sonunda yere yığıldı. Karin diz çöküp onu kucaklarken vücudunun gerilip titrediğini hissetti. "Seni taşıyabilir miyim?" Kızı dikkatlice kucağına alıp dans odasından çıktı. Onu ölmüş adamı ya da mutfağın girişindeki kadını göremeyeceği şekilde taşıyordu. Masaların arasından geçerken "Buraya kim geldi?" diye sordu. Kız cevap vermedi. Karin onun sıcak, nemli nefesini omzunda hissederken ona artık korkmasına gerek olmadığını fısıldadı. Andrei adli tıp ekibini ve dedektifleri beklerken Karin'in ambulansla çocuğa eşlik etmesine karar verdiler. Karin onun yanına oturup kızın elini tuttu ve kimden saklandığını tekrar sordu. Ama kız cevap vermeyip elini sıkıca tutmakla yetindi. Göz kapakları her an uykuya dalacakmış gibi yarı kapalıydı. 43. Bölüm. Lars Erik Bauer vücudunda korkunç bir hisle uyandı. Bir terslik vardı ama uyuşmuş beyni duyularından gelen bilgileri işleyemiyordu. Hava soğuktu, yerde yatıyordu ve altındaki zemin sarsılıyormuş gibiydi. Gözlerini açmadan önce Christina ile yaptığı o tuhaf telefon konuşmasını düşündü. Sesi farklı geliyordu. Bir şeyler olmuştu. Daha önce hiç bu kadar sıkıntılı bir ses duymamıştı. Arabasının aküsünün bittiğini söyleyip en az 10 defa özür dilemişti belki. Oğlunu Yerva Feltetlik güneyindeki Barka bir uçuş kulübüne bırakmıştı. Dönüş yolunda ormanın ortasında araba arızalanmıştı. Birkaç arıza servisini arayıp cevap alamamış, sonunda ormanda yürümekten korkarak kendini arabanın içine kilitlemişti. Akü takviye kablosunu alıp hemen yola çıkarsa dönüp Pellerina'nın çayını zamanında hazırlayabilirdi. Aslında ilk buluşmalarını gelecek haftaya ayarlamışlardı. Wetholms balık restoranında rezervasyon bile yapmıştı. Lars Erik sırtına sert bir darbe aldığında inledi. Gözlerini açıp kirpiklerini kırpıştırdı ve ağaç tepelerinin üzerinde ışıldayan dolunayı gördü. Rüya görüyordu sanki. Kafasına sert bir şeye çarpınca çenesi kapandı. Olan bitene anlam veremiyordu. Çam ormanındaki patikada bir brandanın üzerinde sürükleniyordu. Zaman zaman kafası ve sırtı taşlara ve ağaç köklerine çarpıyordu. Ellerini ya da bacaklarını hareket ettiremiyordu. O an kendisine ilaç verildiğini anladı. Ağzı kurumuştu ve ne kadar süre baygın kaldığını bilmiyordu. Gözleri bir kez daha kapandı. Onları açık tutamıyordu. Eskiden opioidlerle birlikte yaygın kullanılan halotan gibi anestezik gazların ve omurgaya aşırı dozda enjekte edilen kas gevşeticilerin etkilerini düşündü. Ani anestezi ve kalıcı felç. Tuzağa düşürülmüş olmalıydı. Christina onu kandırıp ilgisini çekmiş, onu ormana çağırmıştı. Son hatırladığı arabasının karanlık orman yoluna park ettiğiydi. Farları çakıllı yolda Christina'nın arabasına çevriliydi. Çevredeki ağaçlar ve hendekteki çalılıklar gri bir tiyatro setine benziyordu. Sonra Pellerina okulda yaptığı bir resmi göndermiş, o da kızını hemen arayıp çok sevimli bir köpek yaptığını söylemişti. dört ayağı olan kahverengi bir yumruya benziyordu. Pellerina onun köpekliği Silver adında bir at olduğunu açıklarken Lars Erich yan aynadan birinin arkadan arabaya yaklaştığını görmüştü. Siyah panço yağmurluklu biri arabanın arkasından hızla yaklaşırken arka farların ışığında kırmızıya boyanmıştı. Lars Erich kapıyı açmıştı ama sonrasını hatırlamıyordu. Arabanın kapısı açılırken kenardaki uzun otların alta doğru eğildiğini hatırlıyordu. Bir otopark bileti hava akımıyla birlikte gösterge panelinden uçmuştu. Sonra camların hafif tıkırtısı. Bilincini tekrar kaybetti ve ancak onu ormanda sürükleyen kişi durup brandayı bıraktığında tekrar kendine gelebildi. Lars Erich'in kafası tüm ağırlığıyla toprağa düştü. Aya ve düzlüğü çevreleyen siyah ağaç tepelerine baktı. Her şey soğuk ve sessizdi. Ağzını açıp bir şeyler söylemeye çalıştı ama sesi çıkmıyordu. Sırt üstü yatıp yosun ve ıslak toprak kokusunu içine çekmekten başka bir şey yapamıyordu. Ayak parmakları kaşınıp karıncalanıyordu. Hareket etmeye çalıştıysa da vücudu ona itaat etmiyordu. Kafasını hafifçe yana çevirmekten başka bir şey yapamadı. Yumuşak zeminde ayak sesleri yaklaşıyordu. Etrafındaki ağaçlara baktı. Bir dal kırıldı, sonra patikada yürüyen zayıf bir adam gördü. Lars Erich yardım çağırmaya çalıştı ama sesi çıkmıyordu. Adam devrik bir ağacın yanından geçtikten sonra ay ışığı onu aydınlattı. İnce yüzü kırışıklıklarla kaplanmıştı. Adam Lars Erich'in çok yakınından ama ona bakmadan geçip görüş alanının dışında bir yerde durduktan sonra döndü. Büyük plastik varili yuvarlıyordu. Lars Erich ona yardım çağırmasını söylemek istedi ama ağzından çıkartabildiği ses fısıltıdan daha yüksek değildi. Adam onun ayaklarını dikkatlice varilin ağzına doğru kaldırdı, sonra da varili bacaklarının üzerinden kalçalarına kadar çekti. Lars Erich hala hareket edemiyordu. Uyuşuk kafasını bir yandan diğerine, sessiz ve karanlık ağaçlara doğru savurmaktan başka bir şey yapamıyordu. Yaşlı adam hiçbir şey söylemiyor, gözlerinin içine bakmıyordu ama bir şeyle uğraştığı çok belliydi. Aceleyle Lars Erich'in bedeninin alt kısmını varile sokmaya çalışıyordu. Lars Erich'e kesilmiş bir hayvan, bir leş gibi davranıyordu. Sert bir hareketle varili ayağa kaldırdığında Lars Erich'in bacakları adeta altından kayıp gitti. Koltuk altlarına kadar varilin içine girdi, gömleği yukarı kaydı ve plastiğin keskin kenarı karnına battı. Hala ne olduğunu çözemiyordu. Yaşlı adam onu varilin içine itmeye çalışıyordu. Beklenmedik derecede güçlüydü ama bu mümkün değildi. Kolları yanlardan sarkıyor, vücudunun yarısı hala varilin dışında duruyordu. Adam birkaç adım gidip elinde bir kürekle geri döndü. Lars Erich şimdi varilin yanındaki derin çukuru gördü. Deliğin yanındaki çimenlerde bir rulo plastik ve içinde beyaz bir sıvı olan bir kova vardı. Zayıf adam tekrar ona doğru yürüyüp küreğin ucunu kaldırdı ve sertçe omuzuna indirdi. Sol köprücük kemiği kırılan Lars Erich acıyla inledi. Burnundan güçlükle nefes alıyor, gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Adam küreği bırakıp Lars Erich'e doğru eğildi. Lars Erich öyle şiddetli bir acı hissetti ki adam omzunu varilin içine sokmak için sıktığında gözleri karardı. Sağ kolu havaya dikilince adam onu boynunun üzerine kapladı, sonra kafasını da itip fıçının kapağını kapattı. Yaşlı adam varili devrilene kadar birkaç defa salladıktan sonra büyük deliğin içine yuvarladı. Lars Erich çarpmanın etkisiyle bayıldı. Kendine geldiğinde şiddetli bir sağanak sesine benzer bir takırtı duydu. Birkaç dakika sonra adamın çukurun içindeki varili doğrultup içine toprak doldurmaya başladığını fark etti. Takırtılar gittikçe uzaklaştı ve sonra tamamen kesildi. Varilin içindeki nemli hava plastik kokuyordu ve oksijen yetersizdi. Lars Erich'in vücudu hala uyuşmuş haldeydi ve panik içinde kafasını çevirmeye çalışırken varilin yan tarafındaki küçük delikten ışık süzüldüğünü gördü. Işığa baktı ve bunun varilin kapağındaki bir hava tüpünden sızan ay ışığı olduğunu anladı. Bükülmüş omzu ve kırık köprücük kemiği acıdan zonkluyordu. Parmakları buz gibiydi ve kan dolaşımı onlara ulaşmıyordu. Lars Erich diri diri gömüldüğünü anladı. 44. Bölüm. Saga Söder Malm Hastanesi'nin açık ambulans girişinin önünden geçip kaldırıma yanaştı ve Nathan'ın arabasından kapıyı kapatmadan indi. Sedyelerle boş çocuk arabalarının yanından koşarak ilerledi. Bir metrelik yeşil plastik kurbağanın yanından geçerek çocuk acil servisine yöneldi. Bekleme odası insanlarla, ağlayan bebeklerle ve solgun yüzlü çocuklarla dolmuştu. Broşürler yere saçılmıştı. Bir adam telefonundan hararetli bir konuşmaya dalmıştı. Jurek o sabah erkenden Saga Pellerina'yı okul dışı kulübe bırakıp Högmarsö feribotuna doğru yola çıktıktan 30 dakika sonra harekete geçmişti. Bol bol zamanı vardı. Kulüp personelini müdürü ve özel eğitmeni öldürmüştü. Olay yerine ilk gelen polis memurları Pellerina'yı bir perdenin arkasında gizlenmiş halde bulmuştu. Saga ona nasıl saklanacağını öğretip sessiz kalmasını tembihlemese Jurek Walter o sabah onu kaçıracaktı. Saga kız kardeşini bir daha asla göremeyecekti. Kuyruk sistemini görmezden gelerek doğruca danışmaya gitti, kimliğini gösterip Pellerina Bauer'ı görmek istediğini söyledi. Kız kardeşi acil servis odalarından birindeydi. Saga koridorda koşmaya başladı, bir temizlik arabasını yolundan itti. Paspas devrildi ve sapı yere çarptı. Tekerlekli sandalyeler, serum standları ve mavi şilteli troleyler bir duvar boyunca sıralanmıştı. Bir hemşire pansuman arabasını itiyordu. Saga B asansöründen önceki son kapının önünde duran üniformalı polis memuruna yaklaşınca yavaşladı. Polis kimliğini göstererek ''Yalnız mısın?'' diye sordu. Adam gözlerini ondan ayırmadan ''Evet'' dedi. ''Bu da ne?'' diye iç geçirerek içeri girdi. Sıkışık penceresiz tedavi odası yumuşak bir ışıkla aydınlatılmıştı. Pellerina omuzlarında sarı bir battaniyeyle yatakta oturuyordu. Yanındaki komodinde bir bardak meyve suyuyla kağıt tabakta peynirli sandviç vardı. Saga hemen yanına koşup kollarını ona doladı. Kız kardeşine sarılırken ilk rahat nefesini aldı. Yüzünü Pellerina'nın karma karışık saçlarına yasladı. "Olabildiğince çabuk geldim," dedi. Bir süre sarıldıktan sonra Saga Pellerina'ya baktı ve kendini gülümsemeye zorlayarak kardeşinin yanağını okşadı. "Nasılsın?" Küçük kız ciddiyetle "İyiyim," diye cevapladı. "Gerçekten mi?" diye fısıldadı Saga gözyaşlarını tutmaya çalışarak. "Artık eve babamın yanına gidebilir miyiz?" Saga güçlükle yutkundu. Aklına gelen ihtimalleri zihninden atmaya çalışıp babasının başına ne gelmiş olabileceğini düşünmemeye çalıştı. "Korktun mu?" Pellerina başıyla onarlayıp gözlerini yere indirdi. Gözlüklerini çıkartıp gözünün kenarını kaşıdı. Solgun kirpiklerinin gölgesi yuvarlak yanaklarına düşüyordu. "Bunu anlayabiliyorum," dedi Saga Pellerina'nın alnındaki birkaç saç telini geriye iterek.
"Perdenin arkasına saklandım ve bir fare kadar sessiz kaldım," diye gülümseyerek gözlüklerini tekrar taktı.
"Bu gerçekten zekice bir hareket," dedi Saga. "Onu gördün mü?"
"Gözlerimi kapatmadan önce biraz gördüm. Bir adamdı ama gerçekten çok hızlıydı."
Saga kalp atışlarının hızlandığını hissederek kapıya baktı. "Artık gitmeliyiz," dedi. "Doktor seni muayene etti mi?"
"Birazdan gelecek."
"Ne zamandır bekliyorsun?"
"Bilmiyorum."
Saga alarm düğmesine bastıktan bir süre sonra göbekli gözlüklü orta yaşlı bir hasta bakıcı geldi. "Gitmeden önce bir doktorun onu muayene etmesini istiyorum," dedi Saga.
"Doktor Sami en kısa zamanda gelecek," diye cevapladı adam sabrı tükenmiş gibi.
"Pellerina sadece 12 yaşında ve onu neden bu kadar beklettiğinizi bilmiyorum."
"Can sıkıcı olduğunun farkındayım ama acil vakalara öncelik vermek zorundayız, eminim."
Saga beni dinle diye sertçe araya girdi. "Bu vakanın aciliyetini değerlendirecek konumda değilsin sen." Kimliğini gösterdi ve adam kimliği dikkatle inceledikten sonra geri verdi. "Bu çocuk öncelikli," dedi Saga.
"Triyaj doktorundan gelip onu muayene etmesini isteyebilirim."
"Bunun için zaman yok," diye araya girdi Saga tekrar. "Onu muayene edebilecek lanet olası nitelikli bir doktor çağır, yeter."
Adam cevap vermeyip telaş içinde odadan çıktı. "Neden bu kadar kızgınsın?" diye sordu Pellerina.
"Kızgın değilim, gerçekten değilim. Bazen gergin olduğumda sesim kızgın çıkıyor, biliyorsun."
"Küfrettin."
"Biliyorum, etmemeliydim. Çok aptalca davrandım."
Bir süre sonra kapının önünden sesler geldi ve ardından açık kahverengi gözlü kısa boylu bir kadın doktor içeri girdi.
''Benimle konuşmak istediğinizi duydum.'' dedi.
Saga sabırsızca ''Onu muayene edin lütfen.'' dedi.
''Anlamadım.'' diye gülümsedi doktor.
''Burada kalamayız, acelemiz var ama önce onun iyi olduğundan emin olmak istiyorum.''
''Onun vasisi olduğunuzu kanıtlarsanız sizi durdurmam.''
''Sadece dediğimi yapın.'' Polis memuru elini tabanca kılıfına götürerek içeri girdi. ''Neler oluyor?'' ''Sen kapıyı koru.'' diye tersledi onu Saga. ''O kapıdan ayrılma ve Tanrı aşkına koruyucu yeleğini giy.''
Polis memuru kımıldamadı.
''Ne tür bir tehdit bekliyoruz?'' ''Saga, açıklayacak vaktim yok ve gerçekten önemi yok. Öyle bir durumda zaten şansın olmayacak.'' diyerek sakinleşmeye çalıştı.
Saga doktorun gözlerinin içine bakıp birkaç adım yaklaştı ve pellerina'nın duymayacağı bir ses tonunda konuşmaya çalıştı.
''Bak, ben güvenlik polisinde operasyonel müfettişim ve bu kızla güvenli bir yerde konuşmam gerekiyor. Çifte cinayete tanık olmuş olabilir ve katilin onun peşinden gelme ihtimali var. Emin olun bu hastanede gereğinden fazla kalmamızı istemezsiniz. Siz onu muayene eder etmez gideceğiz. Kalp rahatsızlığı var. Fallot tetralojisi ameliyatı oldu. EKG çekildiğini biliyorum ama ciddi bir travma belirtisi gösterip göstermediğini de görmeliyim.''
Doktor gözleri gerginlikten kararmış olarak "Anlıyorum." dedi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 234.